Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Stephen Rarr. Peykin tarafından yazılan Gastrointestinal Health, iritab bağırsak sendromu yani IBS ve ülser yakınmaları etrafında beslenmenin rolünü ele alan, halka yönelik bir sindirim sağlığı rehberidir. Kitabın temel amacı, sindirim sistemi belirtileri yaşayan kişilerin yiyeceklerle semptomlar arasındaki ilişkiyi daha düzenli biçimde gözlemlemesine yardımcı olmaktır. Peking tıbbi değerlendirmeyi beslenme düzeni, öğün alışkanlıkları ve kişisel tetikleyicilerin izlenmesiyle birlikte düşünür. Bu yaklaşım özellikle IBS açısından anlamlıdır. Çünkü aynı besin her kişide aynı etkiyi oluşturmayabilir. Kitap, yalnızca yasak listeleri sunmaktan çok, belirtilerin niteliğine göre daha bilinçli seçim yapma fikrine dayanır. Ancak başlıktaki önleme ve iyileştirme dili, güncel tıp açısından dikkatle okunmalıdır. Ülserlerin önemli bir bölümü Helicobacter pylori enfeksiyonu veya bazı ağrı kesicilerle ilişkilidir ve tıbbi tedavi gerektirebilir. Bu nedenle eser, tanı ve tedavinin yerine geçen bir kaynak değil, hekim takibini beslenme bilgisiyle tamamlamayı hedefleyen bir rehber olarak değerlendirilmelidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak IBS yönetiminde kişisel besin tetikleyicilerini ayırt etme yaklaşımı. Kitabın IBS ile ilgili ana yönü, tek ve evrensel bir bağırsak diyeti olduğu varsayımına mesafeli durmasıdır. IBS, karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal ya da kabızlık gibi farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu çeşitlilik, kişilerin besinlere verdiği yanıtların da değişebileceğini gösterir. Peykin'in beslenme odaklı çerçevesi, belirtileri artırdığı düşünülen yiyecekleri dikkatle gözlemlemeyi, ardından daha düzenli bir beslenme düzeni kurmayı öne çıkarır. Amaç, bütün gıda gruplarını rastgele kesmek değil, tekrar eden ilişkileri fark etmektir. Örneğin, çok yağlı öğünler, yoğun baharat, kafeinli içecekler veya bazı süt ürünleri bazı kişilerde yakınmaları arttırabilir, bazılarında ise belirgin bir sorun yaratmayabilir. Türkiye'de çay, kahve, acılı yemekler, kızartmalar ve düzensiz öğünler günlük hayatın parçası olabildiği için gözlem yaklaşımı pratik bir karşılık bulur. Bununla birlikte belirtileri yalnızca besine bağlamak doğru değildir. Dışkıda kan, istemsiz kilo kaybı, gece uykudan uyandıran ağrı, ateş veya yeni başlayan ciddi bağırsak değişiklikleri varsa besin denemelerinden önce tıbbi değerlendirme gerekir. Kitabın yararlı tarafı kişiye özel farkındalığı desteklemesidir. Sınırı ise IBS benzeri her tablonun beslenme ile açıklanamayacağı gerçeğidir. İkinci olarak, lif alımını bağırsak belirtilerine göre ayarlama gereği, sindirim sağlığı rehberlerinde lif çoğu zaman doğrudan çözüm gibi sunulur. Bu kitapta öne çıkan daha yararlı çerçeve, lifin bağırsak hareketleri ve dışkı düzeniyle ilişkisini anlamaktır. Lif, özellikle kabızlık eğilimi olan kişilerde dışkının hacmini ve geçişini destekleyebilir. Ancak lif miktarını birden artırmak, hassas bağırsaklarda gaz, şişkinlik ve kramp hissini artırabilir. Bu yüzden mesele sadece daha fazla lif tüketmek değildir, artışı yavaş yapmak, yeterli sıvı almak ve vücudun tepkisini izlemektir. Sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, tam tahıllar ve tahıl ürünleri farklı lif türleri içerir. Mercimek, nohut, kuru fasulye, bulgur ve tam buğday ekmeği Türkiye'de ulaşılabilir lif kaynaklarıdır. Fakat bu besinlerin bazıları özellikle hassas kişilerde gaz oluşturabilir. Kitabın yaklaşımı bu nedenle katı bir menüden çok, toleransı gözeten bir düzenleme mantığı olarak okunmalıdır. İshal baskın yakınmalarda ise çok yüksek lif veya belirli gıdalar her zaman rahatlatıcı olmayabilir. Güncel uygulamada lif seçimi, belirtilerin tipi ve eşlik eden hastalıklarla birlikte kişiselleştirilir. Peykin'in vurguladığı düzenli gözlem burada da işe yarar. Kişi neyi, ne kadar, hangi koşulda tükettiğini ve sonrasında ne hissettiğini kaydettiğinde genel öneriyi kendi durumuna daha güvenli biçimde uyarlayabilir. Üçüncü olarak, ülser yakınmalarında beslenmenin destekleyici, tıbbi tedavinin ise temel rolü kitap. Ülser ve mide yakınmalarında beslenmenin önemine yer verirken, bu alanın güncel tıbbi bilgisini de hesaba katmak gerekir. Mide ve 12 parmak bağırsağı ülserlerinin önemli nedenleri arasında Helicobacter pylori enfeksiyonu ile aspirin ve bazı romatizma ağrı kesicileri gibi nonsteroid antiinflamatuva ilaçlar bulunur. Bu nedenler varsa yalnızca yeme alışkanlığını değiştirmek ülseri ortadan kaldırmaz. Enfeksiyon için uygun antibiyotik tedavisi, ilaçlara bağlı riskin değerlendirilmesi ve mide asidini azaltan tedaviler hekim tarafından planlanır. Beslenme ise yakınmaların günlük yükünü azaltmada destekleyici olabilir. Kişi, midesini belirgin biçimde rahatsız eden çok yağlı, çok baharatlı veya asitli yiyecekleri sınırlayabilir. Kahve, alkol ve sigara da bazı insanlarda yanma ve hazımsızlığı kötüleştirebilir. Ancak bunların herkes için aynı derecede yasak olduğu düşünülmemelidir. Esas olan ağrı ve yanma yapan örüntüyü fark etmektir. Kitabın başlığında yer alan iyileştirme iddiası modern okur tarafından temkinli yorumlanmalıdır. Beslenme, ülser tedavisinin yerini tutmaz. Özellikle siyah dışkı, kanlı kusma, şiddetli ve ani karın ağrısı, bayılma hissi veya kansızlık belirtileri acil değerlendirme gerektirir. Ezher'in güçlü mesajı, mideyi zorlayan alışkanlıkların gözden geçirilmesidir. Güvenli kullanım için bu mesaj, güncel tanı ve tedavi ile birlikte ele alınmalıdır. Dördüncü olarak, öğün düzeni, porsiyon ve günlük alışkanlıkların sindirim üzerindeki etkisi, Peiki'nin beslenme programı anlayışı tek tek besinlerin ötesinde. Yeme biçimine dikkat çekmesi bakımından değerlidir. Sindirim yakınmaları çoğu zaman yalnızca tabağın içeriğiyle değil, porsiyonun büyüklüğü, öğünlerin zamanı ve yeme hızıyla da ilişkilidir. Çok büyük öğünler, özellikle yağ oranı yüksek olduğunda, mide dolgunluğu, reflü hissi veya bağırsak rahatsızlığını artırabilir. Uzun süre aç kalıp akşam saatlerinde aşırı yemekte benzer sonuçlar doğurabilir. Daha düzenli, ölçülü ve sakin tüketilen öğünler, bazı kişilerde belirtileri daha öngörülebilir hale getirir. Türkiye'de geç akşam yemekleri, hızlı tüketilen hamur işleri, iş arasında atlanan öğünler ve yoğun çay kahve tüketimi bu açıdan gözden geçirilebilecek alışkanlıklardır. Kitabın yaklaşımı bunları ahlaki kurallar gibi değil, belirtiler üzerinde test edilebilecek değişkenler olarak düşünmeye elverişlidir. Örneğin kişi, bir süre daha küçük porsiyonlar deneyip gece yatmaya yakın ağır yemeklerden kaçındığında mide yanması veya şişkinliğin değişip değişmediğini izleyebilir. Yeterli sıvı alımı da özellikle kabızlık eğilimi olanlarda önem taşır. Buna karşılık her sindirim sorununun düzensiz yaşam tarzından kaynaklandığını söylemek hatalı olur. Çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları, safra kesesi sorunları ve ilaç yan etkileri farklı değerlendirme gerektirir. Kitap, günlük alışkanlıkların değiştirilebilir yönlerini görünür kılar. Bu yönüyle tıbbi inceleme ile birlikte uygulanabilecek pratik bir öz izlem çerçevesi sunar. Son olarak, besin günlüğüyle deneme ve eleme sürecini daha güvenli yürütmek, kitabın beslenme programı fikrinden çıkarılabilecek en uygulanabilir yöntem, semptom ve besin günlüğüdür. Böyle bir günlükte yalnızca yenilenler değil, öğünün saati, yaklaşık miktarı, belirtilerin ne zaman başladığı, dışkılama düzeni ve o günkü stres ya da uyku durumu da kaydedilebilir. Bunun nedeni, IBS belirtilerinin yalnızca yiyeceklerle değişmemesidir. Stres, düzensiz uyku, enfeksiyon sonrası hassasiyet, hormonal değişimler ve hareket azlığı da yakınmaların şiddetini etkileyebilir. Günlük, kişiye tek bir olaydan kesin sonuç çıkarmak yerine birkaç haftalık örüntüyü görme olanağı sağlar. Şüpheli bir gıda varsa, onu kısa süreli ve planlı biçimde azaltmak, daha sonra tolerans durumunu değerlendirmek, rastgele ve kalıcı yasaklardan daha mantıklıdır. Ancak bu süreçte süt ürünleri, tahıllar, kuru baklagiller veya meyveler gibi geniş grupları uzun süre tamamen kesmek beslenme yetersizliklerine yol açabilir. Özellikle çocuklar, gebeler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve açıklanamayan kilo kaybı yaşayanlar. Eliminasyon diyetlerini doktor veya diyetisyen desteği olmadan uygulamamalıdır. Peiki'nin dönemindeki genel beslenme önerileri, günümüzde daha gelişmiş kişiselleştirme yaklaşımlarıyla tamamlanabilir. Yine de kitabın temel katkısı geçerliliğini korur. Belirtileri dikkatle kaydetmek, kişiyi korkuya dayalı yasaklardan uzaklaştırır ve hekim görüşmesinde daha somut bilgi sunmasını sağlar. Bu yöntem, tedavi vaat eden bir kestirme yol değil, daha bilinçli karar vermeyi destekleyen bir araçtır. Sonuç olarak, gastrointestinal health, IBS ve ülser yakınmalarıyla yaşayan, beslenme alışkanlıklarının kendi belirtilerini nasıl etkilediğini daha sistemli anlamak isteyen okurlar için yararlı bir başlangıç kitabıdır. Özellikle sürekli değişen şişkinlik, gaz, karın ağrısı, kabızlık, ishal veya hazımsızlık yaşayan kişiler kitabın kişisel tetikleyicileri gözlemleme. öğün düzenini inceleme ve ani değişiklikler yerine kontrollü denemeler yapma yaklaşımından fayda görebilir. Sağlık çalışanlarıyla görüşmeye hazırlanan okurlar açısından da besin günlüğü mantığı pratik değer taşır. Bununla birlikte eser tıbbi bakımın alternatifi olarak okunmamalıdır. Ülser şüphesinde, kanama belirtilerinde, belirgin kilo kaybında veya kalıcı ve ağır yakınmalarda muayene önceliklidir. Kitabı benzer genel sağlık kitaplarından ayıran nokta, sindirim sorunlarını yalnızca soyut bir sağlıklı beslenme söylemi içinde bırakmamasıdır. IBS gibi kişiden kişiye değişen bir tabloda besin, öğün düzeni ve semptom arasındaki bağı izlemeye odaklanır. Bu, herkese aynı listeyi uygulatan yaklaşımlardan daha gerçekçidir. Öte yandan, kitabın ülserlerle ilgili dili güncel bilgiler ışığında dikkatle değerlendirilmelidir. Modern tıp, Helicobacter pylori ve bazı ilaçların rolünü açık biçimde ortaya koyar. En dengeli kullanım biçimi. Peykin'in davranışsal ve beslenmeye dayalı gözlem araçlarını, güncel hekim önerileri ve gerektiğinde diyetisyen desteğiyle birleştirmektir. Böyle okunduğunda kitap, kesin tedavi vaatlerinden çok, sindirim belirtilerini daha düzenli anlamaya yardım eden bir rehber niteliği kazanır. Destek olmak isterseniz Stephen R. Peykin MD Ely kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.